Ayrım 27. Fi. Akilah Azra Kohen. Sayfa 321. Nasıl oldu da Kaya'nın kovulması bu kadar kendi akışı içinde aniden gerçekleşti? Bilemiyordu Bilge. Her şey sanki bir çocuğun kolaylıkla ana rahminden çıkması gibi olmuştu. Odaya girdikten sonra Can, Kaya'ya bu son bölüm için daha farklı bir şey yapmak istediğini söylemiş. Kaya daha fikri dinlemeden itiraz edip hazırlıkların ne kadar zor olduğundan bahsedip durmuş. Can sakin bir şekilde kendi köşesinden Kaya'yı hiç kesmeden dinlemişti. Söyleyecek lafı kalmayan Kaya, Can'ın sessizliğini, söylediklerini anlayan bir adamın kabulleniş olarak düşünüp, kendi masasında elindeki telefonu ayarlamaya başlayınca, Can oturduğu koltuktan kalkıp salonun ortasındaki koltuğa uzanmış ve yüksek sesle, ''Ne yapacağıma karar vermedim ama ekibe yayın akışının değiştiğini bildir. Bir saat içinde yenisini vermiş oluruz.'' demişti. Duyduklarına inanamayan Kaya, bildiği tüm kelimeleri Can'ın bu hayalperest fikriyle savaşmak için sıralamış ve karşılığında Can'dan sadece tebessüm alabilmişti. Kaya'nın konuşmasını bir noktada kesen Can, aynı sakinlikte ''Bir fikrim varsa konuş, yoksa sus da düşünelim.'' demiş. Ve tüm bir süre boyunca kapının yanında sessizce ayakta dikilen Bilge'ye dönüp dikkatle baktıktan sonra aniden programla ilgili ne düşündüğünü sormuştu. Bilge, dikkatin kendisine kaymasından ve Kaya'nın dik bakışlarından sıkıntılıydı. Ne cevap vereceğini düşünürken saniyeler içinde Kaya, sinir kriziyle karışık bir çıkışla Canmana'ya kendisine gelmesini söylemiş ve odadan çıkmıştı. Sessizlik içindeki odada yalnız kalan Bilge ve Can hiç konuşmadan bir süre durmuşlar ve sessizliği ilk bozan Bilge olmuştu. Çünkü bulduğu fikir kendisi için enteresandı ve sessizliği bozmaya değerdi. Bilge, ''Terapi koltuğuna siz oturun.'' dedi. Can aniden gerilmişti. İçinde hissettiği dengeye rağmen şimdi milyonlarca insanın önüne çıkıp örtmek istediği şeylerin deşifre olmasına ihtimal verecek herhangi bir durum yaratmak çok anlamsız geldi. Ve hemen itiraz etti. Bu çalışmaz. Başka? Bilge inançla konuşan herkes gibi düşünmeden konuştu. Çalışır. Carl Jung'un Otto Gross'la kullandığı bir teknik vardı. Koltuk değiştirme tekniği. İkinci sınıftaydık. Bunun uzun süreli terapilerde çok işe yaradığını söylemiştiniz. 10 yıldır süren bir programdan daha uzun bir terapi olabilir mi? Bu insanlarla terapidesiniz zaten. O koltuktan başka gidebileceğiniz yerde kalmamış. Herkes aslında sizi seyretmek için bekliyor programı. Yaptığınız yorumlar, ortaya çıkan bir krizi hemen nasıl da yararlı bir duruma dönüştürebilmeniz. Konuklar değil, sizsiniz aslında izlenen. O koltuğa kimi oturtursanız oturdun, asla sizin verebileceğiniz etkiyi veremez. 40. Setin düzenlenmesini dikkatle kontrol eden Kaya, Canmanay'ın kendisini çağırdığını duyduğunda ''Yine ne var?'' diye düşünüp ayaklarını neredeyse sürüyerek Can'ın odasına varmıştı. İçeri girdiğinde üçlü koltuğun ortasına oturup kollarını iki yana açan Can'ın sanki hayatı kucaklayan hali ve suratındaki yaramaz gülümseme ilgi çekici olmasına rağmen Canmanay'ın bin türlü halini gören Kaya için çok da anlam ifade etmiyordu. Kaya sıkılmış ve hesap sorar bir tonda ''Sette bir sürü işim var.'' dediğinde Can gülümseyerek ''Bu akşamki program için fikir bulduk galiba. Daha doğrusu Bilge buldu.'' diye karşılık verdi. Kaya ani bir refleks içinde biriktirdiği tüm öfkeyle Bilge'ye baktı. Yeni yetme bir öğrencinin gelip de Can Manay'ın sıkılgan gönlünü eğlendirmek için saçma fikirlerle kafa karıştırması olacak şey değildi. Telefon numarası yüklemekteki üstün becerisi dışında bu kız ne işe yarayabilirdi ki? Daha ilk günden ortalığı karıştırmayı becermişti bu çirkin şey. Kaya, kızın suratını meydan okurken Bilge bir duvar gibi ifadesiz durdu karşısında. Ya salaklıktan ya da Kaya'nın yetkisinden haberi olmadığı için kızın böyle durduğuna karar verdi Kaya. Can'a döndüğünde sakin olmaya çalışarak. Çok iyi bir kapanış yapabilmek için 2 haftadır çalışıyoruz. Ve 18 konuk yolda. Her şey hazır. Canımız sıkıldı diye kendimizi sabote etmeyelim Can, dedi. Kaya bu aptal konunun bir an önce kapanmasını ve setteki işine dönmeyi istiyordu. Programın başlamasına sadece 3 saat kalmıştı ve hala yapılacak şeyler vardı. Konuklar gelmek üzereydi. Son bölüme özel, yayın dönemi içinde yer alan tüm konukları stüdyoya davet etmişlerdi. Son bölüm bu konuklarla birlikte yapılacak neşeli bir sohbet üzerine kurulmuştu. Konunun kapanması için sabırsızlanan Kaya, sabit bir şekilde kendisine bakan Can'ın bir şeyler söylemesini bekledi. Ama Can sessiz kaldı. Kaya saatine bakıp "Benim gerçekten gitmem lazım." dediğinde Can koltuğun üst kısmına koyduğu 2 kolunu indirip göğsünün üstünde bağlarken ''Sormak istediğin bir şey var mı Kaya?'' dedi. Kaya Can Manay'ın oyunlarına alışıktı ve oyunlarla ilgili tek bir şey öğrenmişti. Oynamamak. Çünkü Can Manay'ı kendi oyununda yenmek imkansızdı. Ve günün sonunda manipüle edildiğiniz yerde tek başınıza pişmanlık içinde af bekler bulurdunuz kendinize. Kaya oyuna katılmadan, "Yok Can, gidebilir miyim?" diye cevap verdi. Can ayağa kalktı. Kaya'nın tam karşısında ona bir adım mesafede dikildi. Kaya'nın gözlerine bakarak merakla sordu. "Bana güveniyor musun?" Kaya, "Evet, konuyla ne alakası var şimdi?" diye cevapladı. Köşede duran Bilge, uzun boylu Kaya'nın karşısında dikilen kısa boylu Can Manay'ın duruşunu komik bulmuştu. Rottweiler'a diklenen küçük bir bulldog gibiydi. Can gözlerini Kaya'nınkinden hiç ayırmadan, "Fikrin ne olduğunu sormadım bile. Birazcık inancın olsaydı merak ederdin," dedi. Kaya bakışlarını sıkılmış bir şekilde kaçırıp boyun kaslarını rahatlatmak için kafasını iki yana esnetirken, "Neymiş yeni asistanımın fikri?" dedi. Bilge fikrini anlatmak için ağzını açtığında Can Manay onu el hareketleriyle susturdu. Bilge kendisine izin verilmeden konuşmaya karar verdiği için kendisini o kadar salak hissetti ki suratı kıpkırmızı oldu. Bu kırmızılığın fark edilmemesini isteyerek nefesini tutmasının işe yaramadığını, yıllar sonra Can ona kendisini ilk ne zaman fark ettiğini anlattığında anlayacaktı. O an Bilge için utandırıcı, Can içinse keyif vericiydi. Etrafında hala utanan birilerinin bulunması, lüksünün değerini bilecek kadar uzun yaşamıştı. Bakışlarını Bilge'nin suratından alırken, inanan biri diye düşündü kendi kendine. Ve Kaya'ya baktığında gördüğü şeyin yozlaşmışlığı canını sıktı. Düzeltemezdi artık. İnancını kaybetmiş biri asla kazanılamazdı. Kazanmak için ya hayatını kurtarmanız ya da ölmeniz gerekirdi. Ki bunlar Can Manay için fazla zahmetliydi. Kaya'ya kızmıyordu. Günün sonunda onu bu noktaya Can getirmişti. Ve şimdi aralarındaki alışverişin bittiğini görüyordu. Kaya'yı kovmaya karar verdi. Ama bunu programı 3 saat kala yapamazdı. Karşılanması gereken misafirler vardı. Kendini toparlayarak, "Senin çok yorgun olduğunu görüyorum." Bundan sonrasını asistan kızın adını hatırlamaya çalıştı bir an. Ve Bilge ve ben halledeceğiz. Sen konukları karşıla. Rejiyle toplanıp akışı ben hallederim dediğinde Can Manay'ın suratına delirdiğini düşünerek bakan Kaya itiraz etmek istedi. Ama Can konuşmasına fırsat vermeden sakin ol. Kendini izleyiciler arasında bir yer ayır ve tadını çıkar. Keyifli olacak dedi. Kaya çatılan kaşlarına hakim olamıyordu. Kendisini tutmak istese de ne kullandın sen deyiverdi. Can ise sadece gülümseyerek şansını zorlama Kaya. Karşılayacak konuklarım var dedi. Ve arkasını dönüp çalışma masasına oturdu. Kaya odadan çıkmak üzere hareket ettiğinde kapının yanında duran Bilge'ye baktı. Bu salak kıza söyleyecek iki lafı vardı ama şimdi sırası değildi. Programda Can Manay'ın kendini rezil etmesini seyredecekti önce. Sonra Bilge'nin bir daha asla bu binaya girmemesini sağlayacağına kendi kendine söz vererek çıktı kapıdan. Kapının yanında ne yapacağını bilemeden ağzını açmamış olmayı dileyerek dikilen Bilge kendini çok kötü ve epey salak hissediyordu. Daha ilk günden Can Manay'ın sağ kolunu kendisinden nefret ettirmişti. Ve şimdi fikrini verdiği program kötü olursa bırak asistanlık işini, bırak üniversitede bölüm değiştirmeyi, üniversitenin kapısından bile giremeyeceğinden emindi. Reji ekibi içeri girdiklerinde kendi zehirli düşünceleriyle savaşan Bilge ancak çok sonra etrafındaki ön yargılı bakışları fark edebildi. Kaya rejiyi çağırırken Can Manay'ın aklını çelen salağın Bilge olduğunu da detaylı bir şekilde anlatmıştı. O an o binada Bilge'nin varlığından hoşlanan belki de bir tek Can Manay vardı. Ama Bilge zaten insanların kendisine cephe almasına doğduğundan beri alışıktı. Kamburlaşan sırtını dikleştirdi. Her şeyin kontrolünden çıkışını seyrederken o gece bir daha asla ağzını açıp tek kelime etmeyeceğine yemin etti. Bu gece Bilge'ye çok şey öğretecekti. Yarattığı ilk izlenimin hiçbir değerin olmadığını, aydınlıkta dikkat çekmeyen bir şeyin karanlıkta çok parlayabileceğini ve yeminlerin her zaman bozulabileceğini. 41. Sıcak bir banyodan sonra yaşadıklarının gerçekliğine alışmaya başlayan Özge, bornozuyla televizyonun karşısındaki koltuğa oturdu. Murat Kolhan'la arabada olanlar aklına gelir gelmez tüyleri diken diken oldu ve kalp atışları hızlandı. Adamın vücuduna yapışan dar gömleğinden toprak yolda güneşin altındaki ihtişamını ve arabanın içinde kendisini bir hamlede çekişini geçirdi kafasından. Bu davranış istediği her şeyi almaya alışık bir adamın emrivakisi değil de içindeki ihtirası korkusuzca deneyimlemek isteyen bir erkeğin davranışı olsaydı üzerine düşünmeye değerdi. Ama Sadık Murat Kolhan'da sahip olduklarına sadece yenilerini katmak için motive olmuş bir tüketiciden başka bir şey değildi. Onlardan çok vardı. Niye istediklerini bilmeden isteyen ve elde etmek için savaşan, kazanınca da harcayan tiplerdi bunlar? Çok iyi yaptığını düşündü adamı haddini bildirmekle. Hele attığı tokat. Özge kalın çıkık dudaklarını ısırdığında yeşil gözleri kısıldı. Ya attığı tokat fazla kaçsaydı ve bu sabah imzaladığı anlaşma hiç gerçekleşmeseydi? Düşüncesi bile ürkütücüydü. Aniden tıkanan hayatı bir anda kendi yatağına ulaşmak için en nihayetinde doğru yöne ilerleyen bir nehir gibiydi şimdi. Masasının üstündeki dosyaya baktı. Hala orada olduğundan emin olmak istiyordu. Derginin ilk sayısının tüm konularını içeren dosya bilgisayarının yanında uygulamaya hazır duruyordu. Şimdi bu dosyayı hayata geçirecek bir ekip bulmalıydı. Aklına tüm bunlara sebep olan Can Manay denen adi herif geldi. Bu akşam programının kapanış bölümü vardı. Sehpanın üzerinden kumandayı alıp televizyonu açtı. İki haftadır bu son bölümün ne kadar özel olacağıyla ilgili hemen hemen her reklam arasında fragman döndürüp duruyordu kanal. Can Manay'ı ne kadar desteklediğini düşündü. Adam epey güçlüydü. Ama kendisinin Can Manay'la işi bittiğinde o gücün altında ezilmesini izleyecekti. Çok güçlü olan birine yapabileceğiniz tek şey onu kendi gücünün altında ezmekti. Onun gücüne karşı savaşmak anlamsız olurdu. Tam o sırada kanalda yine vizyon terapinin yaklaşık bir saat sonra yayınlanacak son bölümünün sürpriz fragmanı dönmeye başladı. Programı seyretmeye karar vermişti. Çoktan. Ama dönen bu fragmandan sonra merak da etmişti. Bu televizyonculuk tarihinde bir ilk diye bahsettikleri şeyin ne olduğunu. Televizyonu vizyon terapinin yayınlanacağı kanalda bıraktı. Bornozunun içine iyice sarmalanıp arkasına yaslandı. Düşüncelerin onu ele geçirmesine izin vererek aklında bin düşünceyle ve bomboş gözlerle reklamları izlemeye başladı. Reklamlar yasaklansa dünya daha verimli bir yer olurdu. Yalan söylemekten para kazanan bir grup insanın reklamcılık yapamayınca politikada şanslarını deneyeceklerini düşünüp içi sıkıldı. Neyse ki reklamcılık sahtekarlık için bir mıknatıstı ve her varoluş kendi içinde bir nedene sahipti. Bir sürü aptal politikacının yerine kafaları iyi çalışan yaratıcı sahtekarların geçmesi bu gezegeni umudun kaybolduğu bir yere döndürebilirdi. Hem de çabucak. Sonuçta Hitler propagandayı kullanan ilk politikacı değil miydi? Hitler'in hitabet gücünün arkasındaki isim tüm konuşmaları yazan, propagandaları organize eden Joseph Goebbels. Üniversitede edebiyat okumuş, gazetecilik yapmış, aslında sadece reklamcı olması gerekirken politikaya atılmış biriydi. Hitler'in propaganda bakanı bu adam yaklaşık 17 milyon insanın ölmesinde ve 20 milyon insanın da ölümcül yaralanmasında büyük payı olan bir reklam dehasıydı. Allah bizi korusun diye düşündü. Gözlerini kapatıp dergisinin ilk sayısının çıktığını ve ilk sayının parlattığı skandal bombasının haberleri bile yansıdığını hayal etti. Hayat, erdemsizlik içinde yaşayıp sanatçı da altında sığınan herkesin tolere edilip kutsanması şeklinde dizayn edilmişti. Haksızlıktı bu. Köprüler yapan insanları düşündü. Kuduz aşısını bulan adamı. Adı neydi? Pasteur mü? Ne? Günümüzde hayatı temelden destekleyen onlarca buluşu vardı bu bilim adamının. Ya Tesla? Bugün kullandığımız tüm elektronik teknolojisinin temeli Nikola Tesla tarafından atılmıştı. Floresan lamba, neon ışıklar, hız ölçer, otomobillerdeki ateşleme sistemi, radar, elektron mikroskop, mikrodalga fırın, kablosuz elektrik. Bu adamlar hayatın gerçek sanatçılarıydı. Kimlikleri umursanmasa da ürettikleri eserler yaşamı desteklemek için yaratılmıştı. Kendilerini düşürdükleri utanç verici bir sürü durumdan sonra en sonunda isimlerini duyurmaya başarmış oyuncuları, şarkıcıları, şovmenleri, dansözleri, vizyonsuz köşe yazarlarını, sahtekar politikacıları, tehlikeli reklamcıları, popüler kültürün tepesine kurulmuş kazandıkları parayı temsil ettikleri şeyi değersizleştirerek alan tüm değersizleri düşündü Özge. İçindeki tiksindi motivasyona dönüştü. Bilgisayarın yanında duran derginin bir an önce basılabilmesi için kolunu bile verebilirdi. Çünkü dünyaya hiçbir katkısı olmayan bu parazitler, sürekli tüketmek üzere kurulmuş bu sistemin antikorlarıydılar. Sistemi korumak için buradaydılar. Onlara vurulan darbe bu şeytani sisteme vurulacak darbeydi. Ve Özge dergisinin adını böyle buldu. Koltukla bornozuyla oturmuş Can Manay'ın programının sezon finalini beklerken aklından geçen düşünceleri içinden çıktı isim. Darbe. 42. Sanat yönetmeninin ısrarıyla önce gözlüklerini çıkarmak zorunda kalmış, prompter'dan TV programlarında içeriğin okunmasını sağlayan cihaz, akan yazıları okuyamayınca şoförlerden birini lens almaya göndermişler. Gelen lens bilginin makyajının akmasına neden olacak kadar bilgiyi rahatsız etmiş ve en sonunda bilgi gözlüğe yeniden kavuşabilmişti. Kavuştuğu gözlükler kendisinin değildi. Kendi gözlüklerinin camı ışığı yansıtıp stüdyoda parladığı için uzun denemelerden sonra kanalın post ofisinde çalışan 50 yaşındaki bir kadının mat gözlükleri prompterda akan yazıları rahat okumasına yardım edecek kadar uyumuştu Bilge'ye. Zaten ne yapsa izleyenleri rahatsız etmeyecek kadar güzel olamayacaktı. Ne gözlükleri, ne aslında kendine ait olmayan kıyafetleri, ne de suratına yapıştırılmış kalın pudrayı kafasına takmamaya karar verdi. At kuyruğu yapılan saçından başka hiçbir gerçekliği kalmamış gibi hissediyordu. Ama bunun da önemi yoktu. Sahip çıkmak için savaşacak kadar sevmiyordu kendine ait olan hiçbir şeyi, fikri dışında. Programın canlı yayın açılışına 20 saniye kala, stüdyonun kendisine gösterilen yerinde dikilmiş, biraz sonra belki de hayatının en büyük hatasını yapmak üzere olduğunu düşünüyordu. Etrafında dolunan sanat yönetmeni asistanlarını başından kovan Can Mana'ya baktı. Rahat, kendine güvenen, daha doğrusu rahatlatan, güvendiren bir tarzı vardı. Adam bu setin tanrısıydı. Stüdyo yönetmeninin elini sırtında hissedene kadar Can Mana'daki değişikliğin ne olduğunu düşündü. El sırtına değdiğinde stüdyo yönetmeni kulağına fısıldadı. Senin sıran, hadi. Bilge kendisini yansıtan ışıkların izleyici grubuna oturan kimseyi göremiyor, alkışın yoğunluğu yüzünden interkomdan kendisine söylenenlere dikkat edemiyordu. Sahnenin ortasında kendisi için işaretlenen yere kadar yürüdü. Çarpının üstünde durdu. Alkışlar dindiğinde söylemesi gereken, yapması gereken her şeyi unutmuştu. Aklında sadece Can Mana'ya çıkana kadar çarpının üstünde durması gerektiği ve suratındaki yoğun pudranın rahatsız edici hissi vardı. 43. Takılan iki serum, hastanede geçen 5 saatten ve evde yaptığı uzun, sıcak bir banyodan sonra Duru nihayet kendine gelebilmişti. Pijamalarının üzerine geçirirken adanın müziğinin etkisinin hala aynı şekilde güçlü olup olmayacağını merak etti. Ama müziği dinlemek için göstereceği hayat belirtisinin deniz tarafından fark edilmesini de istemiyordu. Utanç duyuyordu. Deli gibi davranmıştı. Delirişini haklı gösterecek hiçbir sebep sıralayamayacak kadar da delirmişti. İçindeki herhangi bir duyguyu harekete geçirecek bir şey yapmamaya karar verdi. Sessiz olmaya ekstra özen göstererek merdivenlerden aşağı indi. İnerken havayı koklayarak havada joint kokusu olup olmadığına baktı. Yoktu. Deniz'in evde olduğunu biliyordu. Ama evin neresinde olduğu konusunda bir fikri yoktu. Bodrum katıyla birlikte 4 katı sahip evin ilk katında salon, küçük bir tuvalet ve mutfak vardı. Deniz bu katta değildi. Duru alt katı inen merdivenin başında durup aşağıdaki bodrum katından ses gelip gelmediğine dikkat etti. Alt katta Deniz'in stüdyo olarak kullandığı büyük bir oda vardı. Çamaşırlık olarak kullandıkları bir bölüm ve kazan dairesi vardı. Alt kattan ince ince gelen müzik sesi Duru'yu rahatlattı. Deniz stüdyodaydı. Normalde stüdyodan geçebilecek herhangi bir ses karşısında Duru heyecanla aşağıya koşardı. Ama şimdi duyduğu müzik sesine rağmen gitmemeye karar verdi. İçinde bir şeyler kopuktu ve tamir edene kadar Deniz'e bakacak gücü yoktu. Salondaki koltuğun ucuna bir yabancı gibi oturdu. Ne yapacağını bilemeyen, ne yapmak istediğinden habersiz bir yabancı gibi karşısında televizyonun kapalı, siyah ekrandan yansıyan görüntüsüne baktı. Kıpırdamadan durdu öylece. Yansımasının kendisinden bağımsız bir şekilde kıpırdayabileceğini düşünüp baka kaldı ekrana. Yansıması kıpırdamadı. Sehpanın üzerindeki kumandaya uzandı ve televizyonu açtı. Koltuğun ucunda oturmaya devam ederken kanalları gezmeye başladı. Televizyon seyretmeyeli çok uzun zaman olmuştu. Yaşadığı ülkenin alışkanlıklarını unutacak kadar uzun bir zamandı bu. Birkaç reklamdan sonra hatırladı. Samimiyetsiz, sıradan bir kültürün, ilham vermeyen ürünleriyle doluydu reklamlar. Hiç düşünmeden, karar vermeden uzandı sehpanın Deniz'e ait olan özel çekmecesine. Açtı. Çekmecenin içinde joint sarmak için kullanılan bir sürü malzemenin arasında aradığı şeyi buldu. Sıkı bir şekilde sarılmış, ince uzun bir joint. Sanki kriz anında hemen içilmesi için orada öylece duruyordu. Televizyonda Can Mana'nın son programını sunmak için sahnede dikilen şaşkın kızı gördüğünde joint'ten ilk nefesi almıştı bile. Ekrandaki kız dikilmiş yere bakıyordu. Duru, kızın bu durumunun kendisini içtiği joint yüzünden bu kadar tuhaf gelebileceğini düşündü. Ama ilk nefesi alalı salisler geçmişti. Kafasının bu kadar hızlı iyi olması imkansızdı. Bu kız da kimdi? Can Mana'ya bir şey mi olmuştu? Bir yanlışlık vardı bu programda. Kız konuşmaya başladığı ne kadar olmuştu takip etmesi zordu ama Duru 4. ya da 6. nefesi çektiğinde içinden kızı alkışlamak geçiyordu. Çünkü kız televizyona çıkan birinin tersine oyunsuz bir samimiyetle konuşuyordu. 44. Gözlerine giren yoğun sahne ışıkları, ışıkların yaydığı ısı, ısınan pudranın ağır makyaj kokusu, Tam karşısında duran prompterda akan yazılar ve prompterın yanında sağ elini sürekli döndürerek kendisine devam etmesi işaret eden kulaklıklı çıldırmış adam. Bilge'de an donmuştu. Zaman yoktu. Herkes her şeyi Bilge'den bir şeyler yapmasını bekliyordu. Sahneye çıktığında tıkanan kulaklarını açabilmek için derin nefes almalı, hatta esnemeliydi. Ama yapmadı. Donduğu çarpının üstünde kendisi için durmuş zamanın diğerleri için ne kadar da hızlı aktığını düşündü. Sahnenin yoğun ışıklarının arkasındaki insan kalabalığının sabırsızlanmaya başlayan uğultusu yükseldi. Ama Bilge şimdi ancak kendi nefesini duyabiliyordu, uğuldayan kulaklarında. Canmanay'ın etkisi hala üzerindeydi. Sahneye çıkmadan hemen önce söylediği sözler yankılanıyordu kafasında. Senin farkında olduğun her şeyi zaten ben yaratıyorum. Yargılama. Dürüstlüğün bir silaha dönüşmesin. Kontrol et. Bir daha asla bu kadar şanslı olmayacağını biliyorsun. Bildiğini biliyorum, demişti. Hem de Bilge'nin suratını konuşma boyunca avuçlarının içine alarak. Bilge heyecandan suratına hücum eden kanın tekrar vücuduna dağılması için beklemek zorunda kaldı. Kan basıncı normale dönerken o ana baktı. Kulaklıklı çıldırmış adamın hemen yanında ama bir adım arkasında duran Kaya ile göz göze geldi. Kaya'nın suratına yayılmış kendinden emin zafer ifadesi Bilge'nin beyninde bir şimşek gibi çaktı. Yenilmek üzereydi. Daha savaşmadan yenilmek üzere. Bu ızdırap verici düşünce Bilge'yi harekete geçirmeye yetti. Kulaklarında azalan kan basıncının yarattığı tıkanıklığı çenesini hafif aralayıp derin nefes alarak dengeledi. Uğultular anlamlı seslere dönüştüler. Kolunu sallamaktan yorulmuş stüdyo yönetmeni kulaklığını çıkarıp reklam arası verilmesi için pes edecekken Bilge yarım bir tebessümle Canmanay'ı kafasından atıp sakin olmayı birinci önceliğe alarak konuşmaya başladı. Ben de sizler kadar şoktayım. Tansiyonum düştü. Kulaklarım tıkandı. Konuşurken kulaklarındaki basıncı dengelemek için çenesini hafifçe araladı ve iki eliyle kulaklarını biraz tutup konuşmasına devam etti. Kendimi uzayın derinliklerinde huzurlu bir yerden buraya ışınlanmış gibi hissediyorum. Siz kim bu kız? Nereden çıktı bu salak diye soruyorsunuz içinizden, eminim. Çünkü ben bile soruyorum, ne işim var burada diye. Üzerinde durduğu çarpıya baktı. Sanki bir trafik kazasından kıl payı kurutulan birinin rahatlamasıyla derin bir nefes aldı. Nefesini bırakırken kafasını kaldırdığında suratında daha büyük bir tebessüm vardı. Beni Canmanay'a gönderdi. Çünkü kendisi bugün programı sunmayacak, dedi. Stüdyoda yükselen uğultu Bilge'yi bir an endişelendirse de sessizliğini devam ettirdi. Sahnenin hemen gerisindeki küçük ekrandan program akışını takip eden Canmanay, prompterdan akan açılış konuşmasının tek kelimesini bile söylemeyen kıza gözünü kırpmadan odaklanmıştı. Bu kızın çiğ bir dürüstlükle yorulmuş tarzını ehlileştirmek istiyordu. İçindeki dengeye rağmen, aklının derinliklerinde bir yerde program öncesinde kıza yaptığı konuşmanın ters tepebileceğini düşündü. Nefesini tutmuş beklerken kızın bu tuhaf halinin bir şekilde başarılı olacağını söylüyordu hisleri. Tabii eğer Bilge sakinliğini devam ettirebilirse. Yanındaki stüdyo asistanlarından birinin ''Ne yapıyor bu kız?'' diye tepki vermesini hemen eliyle susturup dikkatli Bilge'yi izlemeye devam etti. Dengelenmemiş olsa hayatın politikasını henüz kavramamış birini asla böyle bir pozisyonda yaklaştırmazdı yanına. Ama şimdi içinde hissettiği denge ona her şeyi küçük bir çabayla kontrol etme yeteneği veriyor gibiydi. Zaten çok yetenekli olduğu bu konu şimdi tavan yapmıştı içinde. Her deneyimi bir tanrı gibi izleyip kendini yaşananların üstüne tutarak hayata bakabiliyordu şimdi. Can, küçük bir kız çocuğunun ateşle oynamasını seyredercesine heyecanlı ve biraz da diken üstünde izledi Bilge'yi. Bilge söylediği şeyin gerçekliğini sorgulayacak tek bir kişi bırakmayan bir samimiyetle. Canmanay, garip yöntemlerin adamıdır. Kimsenin cesaret edemediğini o geleneğe dönüştürür, dedi. Cümlesi bittiğinde yavaşça yerdeki çarpıya baktı. Önce sağ, sonra sol ayağını sadece kendisini fark edebileceği şekilde çarpıya sürttü. Kafasını kaldırıp kameranın parlayan lensinin tam içine baktığında neredeyse kendisini görebiliyordu. Gözleri bir an kameranın ardında duran Kaya'yı aradı. Ama sopa yutmuş gibi duran stüdyo yönetmeninden başka kimse yoktu. Stüdyodaki sessizlik aynı daha önceki uğultu gibi rahatsız ediciydi. Kaya'nın yokluğu ve bu sessizliğin birleşimi sanki büyük bir skandalın fırtına öncesi habercisiydi. Bilge kameranın tam merceğine bakarak korkusuzca konuştu. Bu gece vizyon terapinin bu son bölümünde terapi konuğumuz Canmanay. 27. ayrımın sonu. Sayfa 334.